Üçüncü ayrım, sayfa 34. Mektuplar 3. Çalışma şartları çok kötü, bütün çabaya karşın ancak bunları yazabiliyorum. Yarın sabah gönderme olanağı bulursam akşam yazdıklarımı göndereceğim. Henüz durumum belli değil. Yazının eksikliğini tamamlamaya çalış. Gönderdiğim kitabı dikkatle oku, çalışmamızın temel noktalarını içeriyor. Selam, Yılmaz Güney. Üçüncü mektubun çağrışımları. Yılmaz'ın 1978 son ayı içinde Toptaşı cezaevinden ilettiği, birkaç sayfadan oluşan yazı notlarına eklediği satırlar. Bu bölüm bana hitaben yazılmış olduğu için kesip, o günlerdeki çalışmalar ve ilettiği yazıya ilişkin notlarla mektupları arasında saklamışım. Bu türden yazı ve notlarını genellikle görüşme günlerinde bana, eğer yoksan bana iletilmek üzere Fatoş'a elden vermekteydi. Görüşme dışındaki günlerde ise niteliğine göre ya avukat, gardiyan gibi bir aracı buluyor ya da yine elden vermek üzere cezaevi kapısında birkaç dakikalık bir görüşme fırsatı yaratıyordu. Bunun saatini telefonla bildiriyor, belirttiği saatte dış kapı önünde oluyordum. Notunda Güney Dergisi için yolladığı yazı taslağını belli bir yazı kurgusu içinde düzenleyip yayına hazırlamamı istiyor. Kimi zaman onun imzalı yazılarını, genellikle de derginin imzasız baş yazılarını bu şekilde hazırlıyorduk. Çalışmamızın temel noktalarından kastı politik örgütlenme çalışmalarıdır. Değişik bölümlerin altını değişik renkli kalemlerle çizerek okuduğu temel kitapları, kimi zaman yazılarına dipnot olarak düşülmesi isteğiyle, kimi zaman bu notun da olduğu gibi benim de dikkatlice okumam isteğiyle dışarı yolluyordu. Cezaevinden her an götürülebileceği yönünde bir haber almıştık. Bu türden istihbaratları ya Orhan Apaydın gibi her zaman bizlere yardım duygusu içinde olmuş değerli dostlarımızdan alıyorduk ya da Yılmaz cezaevinde görevli müdür, gardiyan ve benzeri görevlilerden ediniyordu. Gittiği her cezaevinde Yılmaz'a hayranlığı olabileceğini düşündükleri görevleri ayıkladıkları halde yine de Yılmaz için her şeyi göze alabilecek birileri çıkıyordu. O dönemde cezaevinde Yılmaz'a karşı bir suikast girişimi olmuştu. Suikast planını bizzat bu işle görevlendirilmiş olan mahkum pişmanlık duyarak günah çıkarıp Yılmaz'a kendisi haber vermişti. Yılmaz bu olayın gizli tutulmasını ve kamuoyuna duyurulmamasını istiyordu. Ortaya çıkarsa bilmediğimiz yeni bir kişiyi görevlendirirler. Güvenlik ve koruma gerekçesiyle bu kez koşulların daha ağır olduğu bir yere sürgün ederler diye düşünmekteydi. Oysa yattığı süreler nedeniyle yarı açık cezaevine gitme yasal hakları doğmak üzereydi. En ufak bir açık bu hakkını yok etmelerine fırsat verecekti. O aylar çevresinde sürekli huzursuzluk yaratılan bir dönemdi. Her koşulda şu ya da bu şekilde kendine bir çalışma ortamı yaratabilmiş olan Yılmaz, notunun ilk cümlesinde koşullarının çok kötü olduğunu özellikle vurguluyor. Bir süre sonraydı ki gelişmeler cezaevinden nakledileceği yönünden aldığımız haberi doğruladı. Bir gece Yılmaz eşyalarını dahi toparlayamadan Toptaşı cezaevinden apar topar götürüldü. Yılmaz Fatoş'a haber ulaştırabilmiş, o da beni aramıştı. Güney filmde buluşup aramaya başlamıştık. Yılmaz'ın nereye götürüldüğü de belli değildi. Telefonla aradığımız hiçbir yetkiliden açık bir yanıt alamıyorduk. Sonunda yine Orhan Apaydın'ın yardımlarıyla Sağmalcılar cezaevinde olabileceğini öğrendik. Bir rastlantı ki kardeşim Namık Kemal Behramoğlu o dönemde Sağmalcılar cezaevi savcısıydı. Ve cezaevindeki lojmanlarda kalıyordu. Telefonla kontak kuramayınca geç bir saat olmasına rağmen cezaevine gitmeye karar verdik. O dönemde Sağmalcılar semti faşist milislerin kontrolü altındaydı. İsmail Yıldırım'la birlikte cezaevi bahçesine ulaşabilmiştik. Fakat Yılmaz'la görüşmemiz mümkün olmadı. Kendisini evinde beklememizi söyleyen kardeşim bir süre sonra gelmiş ve Yılmaz'ın cezaevi koğuşlarına getirilmediğini, bakanlıktan gelen bir emirle ve her türlü görüşme ve haber yasağıyla hastane bölümünde revirde tutulduğunu, büyük olasılıkla bir başka şehre nakledilmek istendiğini belirtmişti. Bazı kaygılarımı söyleyip bir görme fırsatı yaratmaya çalışması için ısrar edince, en azından kendisine güvenmemiz gerektiğini, orada oldukça Yılmaz'a bir kötülük yapılmasına izin vermeyeceğini, gerekirse silahıyla savunacağını, gelişmelerden bizi haberdar edeceğini, gerekli bilgileri Yılmaz'a da vereceğini söyleyip gitmemizi istemişti. Kapatıldığı ağır hastalar revirinde Yılmaz'a uygulanan görüşme yasağı ve tecrit sonraki günlerde de sürmüştü. Nakledilmek istendiği cezaevleri isyan olduğu, güvenliğin bulunmadığı gibi değişik gerekçelerle Yılmaz'ı almak istemiyordu. Sinirleri bu dönemde bir hayli yıpranmıştı. Günler sonraydı ki Yılmaz tecrit altında bekletildiği revirden İmralı yarı açık cezaevine nakledildi. Kardeşim de görevinden alınıp bir başka yere sürülmüş, daha sonra istifa edip avukatlık mesleğine dönmüştü. Mektuplar 4. Değerli kardeşim, başroldeki kadın oyuncu sorunu Yunanistan ile çözülemezse, bürokratik bir takım engeller söz konusuysa vakit geçirmeden bizden bir oyuncunun bulunması gerekir. Cuma'ya kadar yaşları 25 ile 30 arasında bulunan yerli oyuncuların boyları ve resimleriyle birlikte bana ulaştırılması sağlanmalıdır. Almanlarla anlaşılabilirse Nastasya Kinski bile olabilir. Senaryoyu yetiştirme olanağımız yok. Yanus filmin iyi olacağı garantisini verebilirse bu iş olur sanırım. Yunan olmazsa İtalyan olabilir. Yukarıda saydığım nedenler çözülebilirse Yunan oyuncu tercihimizdir. En kötü olasılıkla Nazan Şuray olabilir. Ama en son çare, bazı değişiklikler yaparak, bu nedenle senaryo bir kopyası bana gönderilmeli. Acaba Mine ile daha açık bir dille konuşulmalı mı? Kendisine durum açıklanmalı mı? Almanlarla konuşmam sırasında son soruya verilen cevapta bir yanlışlık var. Ozanlar sayılırken Kozanoğlu da ozanlar arasında sayılıyor. Bu bir yanlışlıktır. Kozanoğlu türküsü var da Kozanoğlu diye bir ozan yok. Bu adın çıkartılması gerek. Uygun bir dille bu sürçmeyi anlatmak gerek. Çıkartılmalı. Kozanoğlu adı çıkartılmalı. Seçim için mitinglere rastlanırsa çekilsin. Şöyle, İsmail elinde zehirli köfteler kaygıyla bakmaktadır, yüzünde sesler. Teybe kaydedilmeli oradaki konuşma bir görevli tarafından. Miting, konuşan, kitle, yazılar, İsmail'in yüzü, konuşan, alkışlayanlar, konuşan ve sonra köpekler ölüyor. Türkücü Bedri Aysel'i dişçiyi oynayabilir mi? Haç zamanıdır, İsmail bakar, hacca giden otobüsler hacılar. Seçim sonuçlarını bildiren haberler sağlıklı bir alıcıyla alınmalı. Mutlaka kullanacağız. Seçim nutuklarını çeşitli partiler alıcıya kaydetmeli. Fatoş cuma günü gelsin. Hava iyiyse deniz hafif çalkantılı bile olsa gelmesin. Küçükköy'den bir arkadaş, İzmir'den bir arkadaş, Çanakkale çekiminde sizce de uygunsa siyasi çalışmalarımız için görev alsınlar. Cemil Şimşek'in söylediği şu, Cevat abiye bugüne kadar 130 bin lira ödemiş, Cevat abi 40 bin lirasını iade etmiş, geriye kalan 90 bin lira içinden 10 bin lirayı Cevat abinin masrafları için düşüyor, geriye 80 bin lira kalıyor. Cemil'in Cevat abiden talebi bu. Fakat Cevat abi temyiz sonrası Bursa mahkemesine de çıktı. Cemil buraları hesaba katmıyor, kaçak olduğu için bir şey söylememiz icap etmiyor çünkü kaçak. Bu nedenle Cevat abi 50 bin lirasını iade etsin. Biz de üstüne 25 bin lira koyup Cemil'e gönderelim. Çünkü 5 bin lira ben Cemil'e verdim daha önce. Bu durum Cemil'in kardeşi Cavit'e anlatılsın. Uygun bir dille ve Cemil'e selamlarımı götürsün. Herhangi bir yardıma ihtiyacı olduğu zaman bize başvurabilir. Gücümüz oranında kendisine yardımcı oluruz. Ekte gönderdiğim evrakları da Cavit'e verin. Pazartesi gelecek. Şener Şadi ile Mehmet Ecib'in işi için konuşunuz mu? Arsa meselesi için neler yapıldı? Bora Ayanoğlu Rıfat olabilir mi? Zeki karar versin. Takma bıyık. Yılmaz Sanlı'ya konser işini ertelemesini bizim daha sonra tarih bildireceğimizi iletin. Son filmi oynatamadık. Kopya bozuk. Aslan arkadaşımızdır. Siyasi eğitimin temellenebileceği sağlam bir yapısı vardır. Yılmaz Güney. Dördüncü mektubun çağrışımları. Yılmaz'ın kimi mektupları böyledir. Düşüncelerini hemen yetiştirme duygusuyla kesik cümleler halinde madde madde sıralamıştır. Değişik alanlardan insanlarla haberleşme ve değişik konulardaki isteklerini bana bu türden not mektuplarla iletiyordu. Bir kısmına üstüne daha önce konuştuğumuz konular olması nedeniyle bir iki sözcükle işaret etmeyi yeterli görüyordu. Düşman filminin hazırlıkları 1978'in son, 1979'un ilk aylarına rastlıyordu. Mektubu bu döneme ilişkin. Zeki diye anılan, Sürüden sonra Düşman filmini de yönetmiş olan Zeki Ökten'dir. O dönemde Vatan Gazetesi'nde yayımladığım kırsal kesimden kentlere gelen işsizlerin amele pazarlarında emeklerini pazarlamalarını konu alan Çağdaş Esir Pazarları adlı röportajım, onda bu konuyu filme çekme düşüncesi doğurmuştu. Yılmaz'ın bir filmin ilk imajlarını yakaladığı andan itibaren her şeyin son hızla yürümesini isteyen bir yapısı vardı. Öyle ki daha film projesinin kağıda dökülmüş bir öyküsü, maddi manevi en ufak hazırlığı ve dayanağı bile yokken haftaya filme başlıyoruz abi diye heyecanlanıyordu. ve gündemdeki tüm diğer işler bir anda önemini yitirmekte, çevresindeki herkesin bu sürpriz karar yönünde seferber olmasını istemekteydi. Görüşme günü bunun duygusuyla isteklerini görüşeceği kişilere göre bölüştürmüş olarak bekliyordu. O günlere ilişkin bir izlenimim, Yılmaz'ın film yapma susuzluğuydu. Her an kafasında onlarca proje gezdiren, çevresindeki her olaydan bir film öyküsü süzen yapısı nedeniyle eli kolu bağlı kaldığı uzun yıllar onu daha da kamçılamıştı. Sürünün tamamlanması derin bir nefes olmuştu. Ardından hemen yeni bir filmin havasını solumak istiyordu. Yaşama isteği gibi sarıldığı bir duyguydu bu. Film çekeceğiz abi, başlıyoruz demişti ve artık her şey son hızla gitsin istiyordu. Söz gelimi benden isteği hemen yola çıkmam ve en fazla 3 gün içinde ve en az 5 kaset dolusu röportaj, araştırma ve belgeyi kendisine getirmemdi. Cezaevinde Çanakkale'li mahkumlardan dinlediği bazı öyküler vardı. Tanıdığı bir kent değildi fakat filmin Çanakkale'de çekilmesini istiyordu. Duygusunu bana kendine özgü esprisiyle ben gidemediğime göre Çanakkale'yi buraya getireceğiz. Şimdi sen hemen git ve yüklen gel diye açıklıyordu. Güney Film'de çalışan Yusuf Hayaloğlu adlı arkadaşla birlikte Çanakkale'ye gidip bir dizi röportaj araştırma bandıyla cezaevine dönmüştüm. Gerçekten çok kısa bir süre sonra da Yılmaz neredeyse roman zenginliğinde düşman senaryosunu hazırlamıştı. Onca ayrıntıyla, onca kalın senaryoyu onca kısa bir sürede yazabilmiş olmasına insanın inanası gelmiyordu. Özel yaşamımdan yakın dostum olan Muzaffer Yıldırımların hiçbir karşılık gözetmeden filmin bütçesine yaptığı katkı bir diğer ana sorunu çözünce çalışmalar da somut olarak başlamıştı. Mektup bu süreci yansıtıyor. Kadro ve oyuncu seçimi özellikle başroldeki kadın oyuncunun seçimiyle ilgili bir sorun vardı. Türkan Şoray'a benzediği için ünlü olma düşleriyle İstanbul'a gelen bir kadın oyuncu bulunması gerekiyordu. Bulunan Mine adlı ilk oyuncu adayı yatak sahneleri var diyerek vazgeçmişti. Yılmaz biraz isteksiz bir biçimde Nazan Şoray'ın düşünülebileceğini söylüyorsa da mektubun hemen ertesinde beni arayıp vazgeçtiğini açıklamıştı. Bir ünlüyle benzeyen fakat ünlü olmayan birinin bulunmasını istiyordu. Filminde kadın oyuncunun ünlü olmaması isteği daha önceki sürü filminde de yaşanmıştı. Filme yönetmen olarak düşündüğü Tunç Okan başrol için Türkan Şoray'da ısrar etmiş, bu da filmin Tanju Okan'la yapılamamasının nedenlerinden birini oluşturmuştu. Yılmaz'ın bu duygusu bu mektubunda da yansıyor. İsteğini ya yerli ünlü olmayan biri ya Avrupalı ünlü bir isim olarak şekillendiriyor. Maddi ve diğer olanaklarımız açısından gerçekçi davranıp Yılmaz'ın önerdiği Nastasya Kinski ya da Yunanlı oyuncu araştırmalarına girmemiştim. Kendisine ille de Türkan Şoray benzeri gerekmiyorsa bundan vazgeçmesini, yerine o günlerdeki televizyonda popüler olan Charlie'nin Melekleri dizisindeki Farah Fawcett benzeri bir tipin konmasını önermiştim. Sıradan bir Yeşilçam filminde gördüğüm Güngör Bayrak adlı kadın oyuncu böyle gündeme gelmişti. Yılmaz'ın bir başka özelliğini yansıtması açısından Güngör Bayrak'la ilk görüşmesinin öyküsü ilginçtir. Yılmaz yaptığı görüşmeler için zaman zaman hazırladığı senaryolardan birisini de bu görüşme için hazırlamıştı. Yılmaz'ın İmralı cezaevine erzak taşıyan deniz motoruyla hafta içinde İstanbul'a geldiği ve Moda'daki evinde olduğu gün Güngör Bayrak'ı görüşmek için Güney Film'e çağıracaktım. Görüşme sırasında filmin prodüktörünün onu görmek istediğini söyleyecektim. Güngör Bayrak kararlaştırdığımız saatte Güney Film'e gelmişti. Son derece heyecanlıydı ve heyecanını elindeki Moda dergisine bakarak dindirmeye çalışıyordu. Şık giyimliydi. Ona yeni bir filme başlayacağımızı, bunun için görüşmek istediğimizi, fakat asıl kararı filmin prodüktörünün vereceğini söyledim. Sonra Moda'daki evi telefonla arayıp, ''Ahmet abi, Güngör Hanım geldiler. Sizin durumunuz uygunsa görüşmeye gelelim.'' diye Yılmaz'a haber verdim. Güngör Bayrağı, Ahmet Bey sizi bekliyor. Kendisi bu çevrede pek tanınmaz. Fakat anlayışlı ve değerli bir insandır. Dilerim ki sizi o da onaylayacaktır dedim. Bir taksi tutarak Güney Film'den Erol Gözmen ve Güngör Bayrak'la birlikte Moda'ya gittik. Güngör Bayrak nereye gittiğimizi ve kiminle görüşeceğini bilmiyordu. Evin salonunda oturmuş bekliyorduk ve Yılmaz ortalarda yoktu. Belli bir süre bekledikten sonra Yılmaz salon kapısında görünmüş, getirdiğimiz kişiyi tanıştırmamıza bile fırsat vermeden ve üstelik görmezden gelerek Erol'la benim yanıma oturmuş, yazıhaneye ilişkin çeşitli iş konularında konuşmaya başlamıştı. Konuşurken bir ara Güngör Bayrak'a dönmüş adını sormuştu. O neye uğradığını şaşkınlığı içinde bir duyguyla Güngör Bayrak diye yanıtlamış. Yılmaz yine bize dönüp kaldığı yerden konuşmasını sürdürmüştü. Bir ara yine dönüp bu kez biraz daha sert bir tonda yine adını sormuştu. Güngör Bayrak daha tedirginleşmiş olarak yine Güngör Bayrak diye yanıtlamıştı. Yılmaz açık yakaladığı anlardaki kendine özgü gülümseyişiyle süzüp sonra yine bize önceki konuşmasına dönmüştü. Kısa bir süre sonra bir kez daha Güngör Bayrak'a dönüp adın ne senin dediğinde Güngör Bayrak bu kez aklında kaldığı kadarıyla Şerife diye yanıtlamıştı. Yılmaz bu kez doğrulanma anlarının kendine özgü ince gülümseyişiyle tamam bacı sen filmimizdeki Naciye'sin demişti. Sonra bana dönüp neşesinde yoğurduğu ses tonuyla senin işin daha önemli abi gidebilirsin ben diğer teknik sorunları Naciye ve Erol'la konuşurum diye eklemişti. Güngör Bayrak Düşman filminde başrolü oynadı ve o yılın en iyi kadın başrol oyuncusu olarak değerlendirildi. Mektubunda Almanlarla konuşmam sırasında diye vurguladığı yanlışlığıyla 1979'da Alman TV'si için Hans Stempel ve Martin Ripkens'in İmralı Açık Cezaevinde yaptığı İmralı'ya Bir Ziyaret Yılmaz Güney'le Karşılaşma adlı röportaj filmindeki bazı sözlerini kastediyor. Konuşması sırasında Kozanoğlu adını halk ozanı olarak söylemesi içine dert olmuştu. İşlerini, konuşmalarını daha sonra da tekrar tekrar düşünüyor olmasının tipik bir örneğidir. Notunda bir yolunu bularak konuşmasındaki bu yanlışın düzeltilmesine çalışmamı istiyor. Sette siyasi çalışmalar için görev sözü Yılmaz'ın bir başka özelliğini açıklaması açısından ilginçtir. Çekimler sürecinde sette olan biten büyük küçük her şeyin günlük tutulan raporlarla kendisine iletilmesini istiyordu. Bundan filmin yönetmeni dahil hiç kimsenin haberi olmamalıydı. Hatta çeşitli görevlerle ekibe yerleştirilmiş arkadaşların da birbirlerinin raporlarından ve rapor tutuyor oluşlarından haberdar olmalarını istemiyordu. Bazı arkadaşlar ise çekim bölgesi ve ekip içinde değişik politik çalışmalar yapıyordu. Söz gelimi o dönemde Yılmaz'ın meraklısı olduğu ve Çanakkale'de bulunabileceği haberini aldığı, Akrep diye bilinen Stan Tabanca için bir arkadaş görevlendirilmişti. Çekim çalışmaları ve ekip hakkındaki raporların içimde açıkçası üzüntüyle yer etmiş birisi de Zeki Ökten'e ilişkindi. Zeki Ökten hakkında bizzat yanında sanatçı olarak çalışan bir arkadaş tarafından rapor tutulmaktaydı. Yılmaz'a iletilmek için setten gelen raporlar arasında Zeki Ökten'in filmin başrol oyuncusu Güngör Bayrak ile duygusal ilişki içinde olduğunu söyleyen ve bunu kanıtlamaya çalışan bir bölüm vardı. Böyle bir konunun böyle basit bir anlayışla Yılmaz'a rapor ediliyor olması Yılmaz'ın kişiliğini de bildiğim için canımı sıkmıştı. Daha da ötesi Zeki gibi son derece hassas bir insanın gereksiz yere yıpratılması olacaktı. Kaldı ki Yılmaz'ın filmlerle tekrar doğruluyor olmasında Zeki Ökten gerçekten bel kemiği rolü oynamaktaydı. Karşı olmama rağmen yazan arkadaşın ısrarı sonucu Yılmaz'a iletilmişti. Tahmin ettiğim olmuş ve Yılmaz bu rapordan sonra bu olaya büyük öfke göstermişti. Bu konudaki düşüncelerini Zeki'ye benim iletmemi istemiş fakat kabul etmemiştim. Bir filmin yaratımı sürecinde bizzat ana konumda olan bir kişiyi yaralamamak gerektiğini, rapordaki anlayış ve yaklaşımın yanlışlığını, aslı astarı olduğuna inanmadığımı, ayrıca fazla bir önem taşımadığını söyleyip kendisinin de Zeki'ye bunu hissettirmemesini rica etmiştim. O kendisinin konuşacağını söyleyerek bana da sinirlenmişti. Kendisi sonra Zeki ile konuştuğumu bilmiyorum. Bildiğim Yılmaz'ın o günkü ilk öfkesi dinmişti. Fakat Zeki ile o günlerde Moda'daki evde yaptığımız bir konuşma sırasında bir başka konuyu tartışırlarken gereksiz sinirlenerek kırıcı bir boyutta tepkisini dışa vurmuştu. Zeki ise Yılmaz'a karşı her zaman olduğu gibi saygıyla sessizliğini sürdürmüştü. O filmin tamamlanmasında Zeki Ökten'in Yılmaz'a karşı son derece yumuşak, saygılı, tahammüllü olması bence belirleyici ögelerden birisi olmuştur. Mektubundaki en ufak bir deniz çalkantısı olsa bile cümlesi bir önceki hafta görüş gününde denizde yaşadığımız tehlikeye ilişkin. Görüşme günlerinde gemlik gemisi İmralı Adası'nın açıklarında durmakta, gelen görüşmecileri cezaevinin motorları adaya taşımaktaydı. Fatoş ve oğlu Yılmaz ile görüşe gittiğimiz o haftada dönüş saatlerinde deniz patlamış ve içinde olduğumuz deniz motorunun gemiye ulaşması sırasında büyük tehlike yaşamıştık. Görüşmecilerin açık denizde yaşadığı panik ve kıyıdan duyulan çığlıkları olayı adadan izleyen Yılmaz'ı da bir hayli etkilemiş ve ürkütmüştü. Deniz hafif çalkantılı da olsa Fatoş ve oğlunun görüşmeye gelmesini istemiyordu. Yılmaz sanlı ve konser sözleriyle İmralı cezaevinde mahkumlara yönelik düzenlenmesini istediği konseri kastediyor. Ayrıca her hafta görüşmeye giderken mahkumlar için bir film götürüyorduk. Kopyadan kastı da budur. Son not. Politik örgütlenme çalışmalarına ilişkin. Kimi zaman cezaevinden kaçarak gelen, kimi zaman bir başka biçimde gelip Yılmaz'la ilişkide olmak isteyen arkadaşlar politik çalışmalar içine değerlendirilip görevlendirilmekteydi. adını andığı arkadaş da Yılmaz'ın kaldığı cezaevinden bir daha cezaevine dönmeme kararıyla gelmişti. Mektuplar 5. Yazdıklarımın pek doyurucu olmadıklarını biliyorum ama içinde bulunduğumuz koşullarda daha farklı bir şey yazabilmem olanaksız. Davetsiz misafirler kalabalığı altında sinir küpü oluyorum. Yazıyı alınca sakin bir köşeye çekil ve yazdıklarımın özünden yola çık. Başlangıçta her şey berrak bir biçimde tespit aslında zor. Ancak tartışma içinde diğer arkadaşların katkılarıyla da olumlu bir yola girebilir. Diğer konuları avukat ile pazar günü F'ye ileteceğim. Toplantıda ilki olarak önce arkadaşları dinle, sonra önerilerimizi biçimlemeye çalış. Sevgiyle gözlerinden öperim. Yılmaz Güney. 5. Mektubun çağrışımları. Mektubun ilişiğindeki yazısı nedeniyle Ecevit Sıkı Yönetimi'nin resmen ilanı ve düşündürdükleri diye düştüğüm not 1979 başlarında yazıldığını gösteriyor. İmralı yarı açık cezaevinden ilettiği mektubun devrimci güçlerle faşizme karşı birlik toplantısındaki tutumumuza ilişkin. Yılmaz'ın görüşlerini içeren yazı bölümünü önlem ilkelerimiz gereği şifrelerle konuşma notlarına geçirdikten sonra yok etmiştim. El yazısıyla yazdığı mektubunun sakladığı bölümü bana hitaben yazılmış olan bu son paragrafları. Aramızda anlayış birliği sağlanmış noktalar temelinde diğer gruplarla yapılan bu toplantılara Güney, Ekim B gibi adlarla katılmaktaydık. Faşizme karşı devrimcilerin birliği amacıyla ve çeşitli grupların temsilcisi arkadaşlarla yapılan toplantılara Yılmaz bana yazdığı bu türden mektuplarla ve genel olarak da kendi adından çok grup adıyla görüşlerini iletiyordu. Bu o dönemin çeşitli yayın organlarında Partizan, DHB, Kaba, Güney ortak imzalarıyla yayımlanan bildirilere de yansıyor. Güney dergisinin 1978 Ekim-1979 Şubat ayları arasındaki sayılarında gerek ikimizin ortak imzasıyla yayımlanmış, gerek ayrı imzalarımızla yayımladığımız yazılarımız ile kimi zaman Yılmaz'ın notlarıyla benim tarafımdan yazılmış baş yazı ve bildiriler o dönemdeki düşünce ve ilişkilerimizi yansıtan belgelerdir. Yılmaz'ın o dönemdeki konumuna bu belgelerin bütünlüğü içinde bakılmak gerekir. Kendisini sinir küpü haline getirdiğini söylediği davetsiz misafirlerle cezaevindeki diğer hükümlüleri kastediyor. Bir sorunu olan da Yılmaz'ın yanına geliyordu, canı sıkılıp dertleşmek isteyendi. Çevresinde sürekli kendisiyle görüşmek isteyen birileri vardı. Şöhreti yanı sıra kişiliği de buna yol açıyordu. Herkesi yakınlık duygusuyla karşılıyor, ilgiyle dinliyordu. Öyle ki Yılmaz'la bir iki kez de görüşmüş olsa çoğu kişi kendisini Yılmaz'ın en yakınında sayıyordu. Sohbete gelenlere haydi gidin sıkıldım diyemiyor, bunu ancak bir başkasına dedirtiyordu. Bu uyarıyı birisinin yapması durumunda ise yok canım abiler kalkıp nerelerden bizi ziyarete gelmişler, ne zaman isterlerse o zaman giderler, bizim vaktimiz çok gibi esprilerle araya girdiği için bu kez ziyaretçilere gitmeleri yolunda Yılmaz abinin çalışması gerekli diye uyarı yapan kişi kötü kişi durumuna düşüyordu. Diğer konuları avukatıyla pazar günü Fatoş'a ileteceğim sözüyle, pazar günü cezaevinden deniz motoruyla İstanbul'a geleceğini, kendisini Moda'daki evden aramamı kastediyor. Yılmaz cezaevinden evine bu geliş gidişlerinin çok gizli tutulmasını istiyordu. Gerekmedikçe çevremizdeki arkadaşlara da söylemiyorduk. Duyulması özellikle basına sızması bu olanağın gitmesi ve kapalıya sürülmesi demekti. Bu geliş gidişler İmralı'nın İstanbul'a erzak vesaire almaya gelen motorlarıyla olmaktaydı. Kimi zaman mahkumların dayanışması, kimi zaman o dönem savcısının iyi niyetiyle göz yumması sonucu sağlanmış bir olanaktı. Gelen motor çoğunlukla ertesi gün arıza vesaire gibi bir neden bulunduğunda ise bazen bir iki gün sonra dönmekteydi. Motor eğer koşullar uygunsa Moda'daki eve yakın koyun iskelesine bırakıyordu Yılmaz'ı. Bu olmazsa Sirkeci'ye yanaştığı yerden alıyorduk. Dönüş randevusu da aynı şekilde düzenleniyordu. Yılmaz duyulmuş görülmüş olabileceği ya da mahkumlarca sızdırılmış olabileceği hesabını da göz önünde tutuyordu. Önlemleri bir suikast olasılığını hesap ederek alıyorduk. İstanbul'a geldiğinde cezaevinde taşıdığı küçük tabancasını kendisine iletilen otomatik silahla değiştiriyordu. İstanbul'da kaldığı sürede belli arkadaşlar yakın çevrede koruma görevi üstleniyordu. Belli aralıklarla telefon kontağı içinde oluyor ve gelişmeleri, kuşkulu durumları sürekli birbirimize iletiyorduk. Söz gelimi bir kezinde Yılmaz sokakta garip durumlar var haberiyle acele arkadaşları uyarmam haberini iletmiş, kısa bir sürede yarattığımız trafik kazalarıyla sokağı iki başından kesip Yılmaz'ı kaldığı evden uzaklaştırmıştık. İstanbul'da olduğu günlerde Güney Film ve film işlerinden özel dostluk ve politik ilişkilerine dek gerektiği ve güvendiği oranda çeşitli görüşmeleri de sürdürüyordu. Birlikte Dündar Kılıç'ı ziyarete gittiğimiz de oluyordu. Görüşmek istediği kişileri kaldığı eve götürdüğümüz de.